Tarihini hatırlarsak, hatırlamaya çalışırsak, 1789'da Fransız devrimi oldu ve Fransız devrimi üzerinden 1820 30 yıl geçmiş. Yani Napolyon bütün Avrupa'yı feodalizmden kurtarmaya çalıştı. Rusya'ya gitti. Dön falan. Yani o dönemler onlardan sonraki dönemler ve aynı zamanda 1820 dersek Karl Marx henüz ortaya çıkmadı. Yani 50'lerde 60'larda çıkacak Karl Marx. Nietzsche 1900'lere doğru ortaya çıkacak. Yani bu dönem Almanya'da Alman klasik, romantik ve klasik tininin hemen şeyi, sonu bitiyor. Yani bitmek üzere arkadan nihilizm geliyor. Pozitivizm ve nihilizm geliyor. Yani bu dönem şey, çok özel bir dönem. İnsanların Avrupa'da en azından şeylerin, romantiklerin, idealistlerin ve klasik, yani o dönemin şey, parladığı resimde, müzikte, şiirde, felsefede bir doruklanma yaptığı dönem. 1820'ler, 30'lar, daha doğrusu şey, 1800'lerin artı eksi 30 diye düşünebiliriz. Kant da bu dönemde yaşıyordu, Schiller de bu dönemde, Goethe de bu dönemde yaşıyor. İşte şeyler, Beethoven'lar, Brahms'lar, Schubert'ler, Schumann'lar, ne kadar şey varsa, insanlığın dehası varsa hemen hemen hepsi, ya da büyük bir çoğunluğu o dönem, hepsi demeyelim, abartma olur yani. Ve o dönem şey, özel bir dönem. Tabi Almanya için şeyden farklı, İngiltere ve Fransa için olduğundan farklı. Yani o dönemde İngiliz felsefesine bakarsak ya da biraz öncesine bakarsak görgücüleri görüyoruz ve İngiltere'de felsefecilik Anglo-Sakson dediğimiz görgücü ve kuşkucu bir şeye girdi, kanala girdi. Orada egemen olan eğilim oldu. Fransa'da daha çok materyalistler egemen oldu, ağır bastılar. Ama Rousseau'yu o şeyde görürsek, yani Fransız düşünürlerle, İsviçre'de aslında Rousseau, yani Rousseau Fransız değil. Onların yanında görsek orada da şey yok. Fransız düşünürleri içinde de çok çok olağanüstü önemli şeyler var, bireyler var. Yani etkili. Ötekiler de önemli tabii ama hatta etkili de ama bu şey açısından, yani rasyonizm açısından orada Jean-Jacques Rousseau ve Condorcet var. Condorcet'i biliyor musunuz? Yani bu aydınlanma kitabında onu anlatıyor. O, şimdi bunlar Avrupalı düşünürler. Türklerle ne alakası var dememiş gerekiyor. Çünkü yani bu bakış açısına bağlı. Biz Avrupa Birliği'ne yönelmiş durumdayız şu anda. Tarihimize baktığımız zaman tarihimiz o sürecin bir parçası. Yani biz İran tarihinin, Çin tarihinin, Hindistan tarihinin bir parçası değiliz. Aslında onlar Türk tarihinden ya da İslamik tarihinden tarihten etkilenen şeyler. Ama Türkiye'ye bakarsak, özel olarak da son birkaç yüzyıla bakarsak biz temelde Batı tininin bir parçasıyız. Yani bugün burada oturan insanların hepsi istisnasız bir Alman'dan, bir Amerikalı'dan, bir Avustralyalı'dan farklı insanlar değiller özel olarak. Neden? Çünkü aynı potada eridik. Onlar da, yani biz onların potasına erimedik. Onlarla birlikte aynı potada şekillendik ve şekilleniyoruz. Yani bunları, bu çalışmanın bağlamını da yine daha iyi anlayacağız. Daha objektif olarak bakmaya çalışacağız. Efendim? Uluğbey de şeyle, Orta Asyalı, Uluğbey. Uluğbey üzerine bir yazı var. Ben araştırdım ve bir şeyler çıkardım. Ona bakarsanız burada tinin kan etnik özellikleri önemli değil. Yani tin insanlık diye düşünürsek Goethe'nin şeyi var, sözü var. Yani insanlık ulusların üzerindedir diyor. Ulusların üzerinde insanlık vardır diyor daha doğrusu. Yani şimdi daha önceki çalışmalara katılmadınız. Bunların çıkarsamalarını yaptık. Ön sokratiklerden özellikle yararlanarak. Yani insanlar bir, aynı yetilerle donatılı ve özel dizildikleri aynı. Yani insan ve bu şey, Çinli için, Amerikalı için, Alman için, Türk için öyle tinsel farklılıklar olduğunu kabul edemiyoruz. Dolayısıyla olan farklılıklar, kültürel farklılıklar, tarihsel farklılıklar ve tarihsel farklılıkların da tin için, insanlık için belirleyici olduklarını ya da saltık olduklarını düşünmüyoruz. Düşünemeyiz. Yani milliyetçilik ileri süren bir insanın bakış açısı kesin öznel. Görelim. Yani şey değil, saltık değil. Ve o yüzden de Tin için geçerli olabilecek bir şey değil. Sadece kendi geçici çılgınlığını anlatan bir şey bu. Yani düşüncesizliğini ve çılgınlığını anlatan bir şey. Yani şimdi dünyanın batı kültürü derken de şeyi düşünmek lazım. Bunu başka kültürleri ölçmeni bir ölçütü olarak almak doğru değil. Bu incitici bir şey. Onur kırıcı bir şey değil mi? Yani kendinizi Amerika'ya ya da Almanya'ya ya da İngiltere'ye göre ölçmek doğru değil. Gözünü seveyim. Yani onlarla ortak bir potadayız şu anda. Dolayısıyla onlar bizim ölçütümüz değil. Yani onların da ölçütü olan daha yüksek belirlenimler var ve biz kendimizi ona göre ölçeriz. O belirlenimler neler dersek, insanın gerçek belirlenimleri, onları bir ölçüde biliyoruz, bir ölçüde de yaratıyoruz. Yani sanatta yaratıyoruz, işte felsefede yaratıyoruz, bilimde yaratıyoruz vesaire ve gerçek kriterler onlar olacak ama bu kriterler şey değil. Yani sonlu tin ya da nesnel tin alanının dışına düşüyorlar. Şimdi sonlu tin alanında biz temel kategorileri inceleyeceğiz ve onları incelemek için felsefenin yani şimdi şu konu karşımıza çıkıyor ve bizi rahatsız ediyor. Onu çözmemiz şart. Birçok felsefe var. Yani birçok fizik var mı? Birçok matematik var mı? Matematiğin ve fiziğin kendi içlerinde de şeyler var. Ayrışmalar ya da hatta belli kamplaşmalar bile olduğunu görüyoruz ama felsefe tarihine baktığımız zaman durum daha da karışık, daha da zor. Değil mi? Yani objektif bir bakış açısı bu tümlük içinde olanaklı olabilecek mi? Onun içine girmekten başka çaremiz yok. Yani dışarıdan birisinin o konuda olumlu ya da olumsuz bir şey söylemesinin çok bir şeyi yok, değeri yok. Yani genel olarak felsefe tarihinde şeyi görüyoruz, bir uslu temel alan felsefecilerin bir şeyi var, çabalarının birikimi var, rasyonalistler deniyor bunlara. Yani bu insanların ortak tarafları, işte bunlar Spinoza, Farabi, Descartes, Aristoteles, Hegel, bunların ortak tarafları uslu temel almaları. Uslu bakış açısından bakmaları ve bunların karşısında olan bakış açısı ise görgücülük dediğimiz ya da kuşkuculuk dediğimiz bakış açısı ve bu da duygusal deneyimi temel alıyor ve ondan çıkan sonuçlara göre felsefe yapıyor ya da bunları şey yapacağız. Yani burada çok fazla ayrıntıya giremeyeceğiz ama lütfen boş saatlerinizden değildi. Descartes rasyonalist. Evet. Descartes şimdi yöntem. Yani bu kavramları organize etmek için gereken yöntem diyoruz. Onu belirteyim. Yani burada sorgulamacılık şimdi bunu çok kolay şey yapabiliriz, çözebiliriz. Yani ben bir şeyi sorguluyorsam ona güvenmediğim için, ondan kuşku duyduğum için sorguluyorum. Ve ön Sokratiklerin bütününde yaptıkları şey buydu. Hatırlayın. Görüngü dünyası, fenomen dünyası onlar için şey değildi. Güvenilir değildi. Niye güvenilir değildi? Geçiciydi. Yani sağlam değildi ve sürekli biraz önce konuştuk. Yani evren, doğa dedik sürekli oluş durumunda, sürekli değişim durumunda. Sürekli değişim insana yetmiyor. Bu insanın usunun kendi yapısında var. Yani biz sağlam bir şey ve değişmeyen bir şey arıyoruz ve istiyoruz. Bu içgüdüsel değil. Yani içgüdüsel dediğimiz zaman düşünceyle bir ilgisi yok. Ama düşüncemizin bir beklentisi bu, eğilimi. Yani şey istemiyoruz. Örneğin F eşittir MA yaşıyorsa bu yasa yani kitle ve ivme arasındaki ilişki ya da evrensel yer çekimi yasası. Yani bu yasa evrenselse ve çiğnenmiyorsa ve değişmiyorsa o zaman ne olacağını biliyoruz. Her zaman cisimler birbirlerini çekecek ve itecekler. Ama düşünün bu yasanın evrensel olmadığını, değişken olduğunu. Yani bu yasa dakikadan dakikaya değişiyor. Sen Mary'e bir roket gönderiyorsun şu noktaya. Ama doğaçlısı değiştiği için senin hesapların şey boşa çıkıyor. Şey, doğaçlısının mesela her saniye değiştiğini düşünün. Ya da 100 yılda bir değiştiğini düşünün. Ya da 1000 yılda bir. Yani bir mantıklılık var mı burada? Doğaçlılarının değişken olmasının ne demek olduğunu şey yapıyor, sordunuz. Yani
sistem içinde değişimi kabul ederseniz programcılık o zaman kalkacaktır.
Şimdi insanların yasaların son biçimlerini bulmaya kadarki süreçleri, yani burada bir araya getireceğiniz parçalar şunlar. Bilginin dedik kanıtlanmış olması gerekir. Doğaçlısı da bilgi. Onun da kanıtlanmış olması gerekir. Kanıtlanmış olan bir şeyin bir daha geri alınabilmesi, o tanıtlamayı tanıtlama olarak sürmesine izin verir mi? Çok yani karışık sordum ama tanıtlanmış olan şey, gerçek olan şey değişebilir mi?
Tanıtlama da değişir.
Şimdi evet, bir tarafta değişebilir görüşü var, bir tarafta değişemez görüşü var. Bunları tanıtlamamız gerekir. Yani görüş olmaktan kurtarmamız gerekir. O yüzden şey diye düşünmeyin. Yani ben şunu ya da bunu dayatıyorum falan ya da kimsenin bu konularda dayatma hakkı olmadığını konuştuk. Ama şeyimiz, bakış açılarımız belli. Yani değişmezliği kabul eden bir bakış açısı var. Bu demek değil ki şu ya da bu yasa tamamdır, saltıktır, değişmez. Yani yasalarda insan hesaplama, ölçüm ya da düşünme hataları olabiliyor. Ama bu yasaların en sonunda saltık olmalarının önüne geçen bir şey değil. Yani ben yasayı 100 yıl boyunca yanlış bilebilirim. Ondan sonraki bir 500 yıl daha başka bir yanlışa sapabilirim. Ama yasa orada benim yanlışlarımdan ayrı olarak kendi saltıklığı içinde, dinginliği içinde değişmeden işlemeyi sürdürür. Yasanın değişmesi, feyizli meyanın değişmesi demek. Bunun kim yapabilir bunu? Hangi etmen yapabilir?
Tam doğru olduğunu
varsayalım. O eksikliği de giderdiğimizi düşünelim. Yani diyelim ki orada küçük bir ayarlama yaptık ve yasayı tam doğru hale getirdik. O yasanın değişme olasılığı var mı?
Var. O güne göre doğru çünkü.
O zaman varsa şunu sunmamız lazım. Yani var diye düşünüyorsak o zaman acaba o yasayı, oradaki neyi, ne kıpırdatır yerine? Tanrı mı? Yani orada neyin genelden özele gitmemiz lazım. Bir şeyi belirlememiz lazım. Yani birisi derse ki Tanrı, o zaman o kişiye tamam Tanrı'nın öyle bir şeye gücü var ama acaba Tanrı var mı diye sormamız gerekiyor. Yani şimdi dini bir tarafa bırakalım. Hayır, söylemedim. Yani orada yani bir bağlantının mantıksal bir bağlantısı, yani doğaçlısı bağlantısı şey. Parça, Farabi'nin örneği, parça bütünden küçüktür. Bu değişir mi?
Peki ben yeri tanıtlanıncaya kadar kabul edilme durumu?
O var ama onlar bize yetmiyor. Bilgi açısından yetmiyor onlar. Yani çünkü orada bir kuşku var, bir belirsizlik var ve karşısının tanıklanması olasılığı var. Yani biliyoruz, olasılık olasılıktır. Yani ne kadar yüksek olursa olsun, pekinlik ya da gerçeklikten aşağıda duran bir şey. Çiğnenebilir. Yani bir olasılık varsa bir yerde, bir orada o şey kural işlemeyebilir anlamına geliyor. Ama bizim istediğimiz şey hiçbir koşula bağlı olmayan saltık kural. Yani saltık bağlantı. Logos o demek zaten. Logos bağlantı demekti ve yani biz bu bağlantıları usul şeyinden geldik buraya. Eğiliminden bir bakıma. Bütün insanlar, insan usulü, insan düşünme yetisi şeyi kabul edemiyor. Göreliliği, geçiciliği, saltık değişkenliği kabul edemiyor. Yani kalıcı bir şeylerin olmasını istiyor ve bunlar yani rasyonelistler tarafından var olarak kabul ediliyor ve ayrıca bu bir varsayım olarak değil, tanıtlanmış olarak kabul ediliyor. Şimdi kuşkuculuk burada. Yani kuşku bizi ilk anda var olana karşı bir sorgulama tutumuna getiriyor. Ve Sokrates'i hatırlarsanız, Sokrates'in ve ondan önceki sofistlerin yaptıkları şey var olanı sorgulamaktı. Değil mi? Yani o güne dek hiçbir Atinalı'nın yapmadığı şeyi yaptılar ve Atina törelliğini sorguladılar. Bu sorgulamak için o var olan törellikten, var olan fenomenal törellikten kuşku duyulması gerekirdi. Yani kuşku onu sağlam olarak onu sorgulama altına getirebilmeleri demek, onu saltık olarak görmemeleri. Daha öncekiler yapmıyorlardı onu. Alışkanlık olarak kabul ediyorlardı ve yapmamaların nedeni törel belirlenimlerini kutsal görmeleri falan değil, bir alışkanlık olarak görmeleriydi. Yani çocuk gibi. Bir çocuk da törel belirlenimleri sorgulamıyor, ona ne verilirse kabul ediyor, inançları, davranışları, töreleri falan hepsini alıyor ama bir gün dışarıdan şeyler gelmeye başlıyor, uyarılar, çarpmalar ve Tanrı sorgulanıyor, din sorgulanıyor, töreler sorgulanıyor, politik yapı, ekonomik yapı, her şey sorgulanmaya başlıyor. Yani kuşkuculuk bu değil, bu kuşku demek. Ama kuşkuculuk her zaman kuşkuda kalmak demek ve kuşku, bunu böyle çözersek sanırım şey, yani rasyonalizm kuşkuyu içeriyor ama kuşkuculuk şey, yani bir tür psikolojik bir bozukluk durumu, hiçbir zaman pekinlik ya da gerçeklik bulamama durumu. O felsefi bir şey değil. Ama felsefi olarak görüyoruz çünkü felsefe de psikolojik bir eğilim olarak değil, bir öncülün vargısı olarak çıkıyor. Yani deneyimi temel alırsanız, deneyim bilgi de temeldir derseniz, görgücüler gibi düşünürseniz, o zaman ister istemez ya pozitivizme, ya nihilizme falan, bunların şey, değişik türevleri var. Kendi aralarında çok geniş bir alan var. Orada bir takım türlülükler de birbirinden ayrılıyorlar. Onlara, yani burada deneyime temel alan. Yani ben işte bakarım, dışarısını görürüm ve bilgim oradan gelir diyen bakış açısı kuşkuculukta sonlanıyor. O neden oluyor ve onu anlayabiliriz sanıyorum. Yani burada da o son derece özel bir nokta olarak var bir yerde. Onu aldık. Şimdi ona sonra döneriz. Yani Hegel'in zamanındaki felsefe genellikle Kant felsefesi. Hegel'in döneminde egemen olan, o dönemde Almanya'da insanları yakalamış olan ve hatta tutsak etme noktasına dek yakalamış olan felsefe Kant felsefesi. Kuşkuculuk. Ve kuşkuculuk şunu yapıyor. Felsefede kuşkuculuğu, şimdi doğal bilimci düşünmüyoruz. Doğal bilimci zaten bildiğini okuyor. Yani herkes orada kendi çıkarına göre, kendi eğilimlerine göre düşünüyor ve konuşuyor ve yazıyor. Ama felsefe alanında orada bir usul olması gerekir. Yani orada böyle ulu orta her şeyi söylemek, aklına geleni söylemek felsefecilik değil. Orada uslamlamanın, usul disiplininin gerçek geçerli olması gerekir. Ve oraya baktığınız zaman Almanya, o dönemde Osmanlılar'da çok çılgın şeyler var, felsefi eğilimler, girişimler. Yani o dönemde henüz Türk entelektüeli Avrupa'nın kültür şeyine, özüne girebilmiş, nüfuz edebilmiş değil. Yani birkaç öğrenci var yine bu 19. yüzyılda falan Osmanlılar'dan giden, Avrupa'da, Fransa'da sanırım, oralardaki okullarda. Ama şey yok, yani o dönemde esas onların o en yoğun oldukları dönemde, yani Fransız devriminin önü ve arkası aslında, esas Avrupa'daki o kültürel ya da felsefi yoğunlaşma dönemi, o dönemde Osmanlılar kendi işlerinde oldukça rahatlar. Yani Viyana'dan 100 yıl sonra falan oluyor bu şey, Viyana kuşatmasında. Yani Osmanlı İmparatorluğu modernleşmeyle bir şey içinde, kendi açısından bir girişim içinde, modernleşme çabasına başlamış. Ama her neyse, o dönem şey, Avrupa için felsefi olarak bir doruk dönem, sanat olarak da öyle, romantizm de o dönemin şeyi bilinirdi ve o dönemde Hegel'in sözünü ettiği felsefe Almanya'da Kant felsefesi. Ve kuşkuculuk insanları, genel kültürlü insanları daha kolay yakalıyor. Çünkü dogmatizmi önlüyor. Yani herhangi bir şeye doğru ya da geçerli ya da gerçek diyemezsin. dersin ama koşullu olarak ve kuşkulu olarak, yani sınırlı olarak diyebilirsin ve o da bir rahatlık veriyor. O insanlara bir şey olarak görünüyor. Yani tabii ki yanlışlara saplanmaktan çok çok iyi bir şey ama bilgiden vazgeçmek olduğu zaman o çok değerli bir şey değil. Yani onun toplumsal olarak kuşkuculuğun sonuçlarını düşünürsek, yani kuşkuculuk şu anlama geliyor. Herkes kendi görüşünü kendi üretebilir. Kierkegaard'ın söylediği şey buydu. Kişisel bir gerçeklikten söz ediyordu. Sofistlerin şeyi de buydu. Herkesin kendine göre gerçekliği olabilir. Çünkü insan her şeyin ölçüsü insandır. Gerçek değerinde anlamamız gerekiyor. Yani bunu söyledikleri zaman sofistler, Protagoras böyle dediği zaman dediği şey şu, yani ben yaşamın ölçüsüyüm, ben inancımın ölçüsüyüm, ben bilimimin ölçüsüyüm, ben estetik kritik şeylerimin ölçüsüyüm, belirlemelerimin, nitelemelerimin ya da yargılarımın ölçüsüyüm. Yani ben bir şeye güzel dersem o güzeldir. Ben bir şeye çirkin dersem o güzel. Evrensel güzellik diye bir şey yok. Evrensel doğru diye bir şey yok. Evrensel iyi diye bir şey yok. Evrensel hak diye bir şey yok. Benim haksız dediğim haksızdır. Bu abartma gibi gelmesin. Yani sofistlerin şeyi bu. Getirdikleri nokta ya da göreceliğin getirdiği nokta bu. Şimdi Kant'ın bununla ne ilgisi var? Kant'ı kuşkucu olarak düşünürsek dolaylı olarak göreceliği desteklemiş oluyor. Yani Kant kişisel olarak öyle bir şey yapmıyor. Kişisel olarak aslında kendisi şey, moral yasaya inanıyor vesaire. Ama o inanç bilgi düzeyine çıkmıyor. O da ayrı bir konu. Yani şimdi ona çok derinlemesine girmeyelim. Burada şu var. Bu alanda görecilik evrensel belirlenimleri engellediği ölçüde toplumsal varoluşu bile olanaksızlaştırıyor. Ve Sokrates'in Atina törelliğini sorgulaması aynı zamanda Atina törelliğinin çözülmeye başladığı noktayı da gösteriyordu. Çünkü ondan sonra Atina zaten çok fazla yaşamadı, Atina kent devleti. Yani İskender 50 yıl kadar sonra İskender orayı şey yaptı. O kent devletini yok etti. Bütün kent devletleri ortadan kalktı. Kent devleti, yani bağımsız politik birimler olarak ortadan kalktılar. Hepsi Makedonya İmparatorluğu'nun şehir oldular, kasabaları oldular. Yani bir törelliğin şeyi var, zamanı var ve o zamanı sonsuza kadar sürmüyor. Şimdi Hegel'in şikayet ettiği şey ya da burada yozlaşma dediği şey, felsefede yozlaşma ve bu felsefenin yozlaşması, felsefenin göreciliğe ve kuşkuculuğa düşmesi anlamına geliyor. Şimdi burada felsefe kuşkuculuk usu sildiği zaman, usu ortadan kaldırdığı zaman insanlar yine düşünmeye devam ediyorlar doğal olarak. Yani bu felsefe alanında olan durum ve felsefe alanında, bilgi alanında usu etkisizleştirdiğiniz zaman, devre dışı bıraktığınız zaman onun yerine işte şeyler dolduruyor. Yürek, düşlem, fantazi, sezgi. Gerçekten de Almanya'da olan şey bu. Yani sezgi felsefeciliği var. İşte direkten gelen duygularla yapılan felsefecilik var. Ve fantazi artık yani oraya kadar gidiyor işler. Keyfi yollarda konuşabiliyor. Bu şey değil, felsefe değil. Yani felsefede keyfi olmak demek, görüş düzeyinde kalmak demek ve bilgiye ulaşmamak demek.
Yani bilgide de deneyim mi? Tecrübe mi? Einstein işte 1906 yılında bir şey çıkarmış. O anda görevlik teorisini tartıştı. İşi kurulunda günahlar demişti. Hiçbir bilgi yok. Daha yeni kanıtlandı.
Yani Einstein'ın, şimdi o konuyu dediğim gibi belki de şey yapacağız, bir çalışma ayıracağız. Einstein'ın bütün yaptığı şey kendisinden önceki çalışmayı alıp kendi üzerine geçirip patenteyip sunmak. Hepsi Maxwell'in şeylerinden geliyor. Çalışmasından geliyor ve o çok iyi bilinen bir şey. Yani Einstein'ın sözünü biz burada genellikle şeyle, yani görelilik ve yani felsefeye karşı deneyimci tutumun örneği olarak şey yapıyoruz. Sözünü ediyoruz. Şimdi deneyimden buna giremeyeceğiz. Yani maalesef şeyimiz konumuz bu değil ve bunu varsayım olarak alacağız. Ya da dediğim gibi belki de özel bir çalışmada girebiliriz. Yani deneyime bağlı felsefecilik kuşkuculukta sonlanıyor. Bilgi de değil. Bunu çok çok iyi irdelememiş gerek. Einstein'ın kendisi de bunun bilincinde. Deneyime bağlı bilimcilik, yani bu bilimin deneysiz olacak bir şey, yapılacak bir şey olması demek değil. Yani bilim zaten fizik doğa alanı. Dolayısıyla doğrudan doğruya deneyim alanı dediğimiz şey. Ama burada deneyime bağlılıkla ileri sürülen şey kavramların ya da bilginin kendisinin diyorlar deneyimden türetilmesi gerekir. Bunun anlamı şu, yani ben bütün bilgimi deneyime sınırlamak zorundayım. Ve Newton bunun en güzel örneğini veriyor. Eğer evrensel yer çekimi yasası deneyime dayanacak olsaydı, o zaman yalnızca denenmiş olan şeyler için geçerli olduğu ileri sürülebilirdi. Yani ben 100 tane nesneyi alıp bırakıyorsam ve bunlar şimdi görgücü yöntemle ya da tüme varıncı yöntemle tümden gelinci yöntem arasındaki fark, bu önemli. Lütfen bir an konsantre olun. Yani belki yoruldunuz. Yani bir 15 dakika, evet 9-15 ve şey yapalım, bırakalım bu gecikmelerden atın, değil mi? Değil mi? 15 dakikadan. Şimdi yapabilirsek bunu, yani bu çalışma zaten bu tür şeyleri, çabaları gerektirecek bizden, isteyecek. Yani şöyle düşünelim, bu kritik bir şey. Hepimiz konsantre olalım. Yani deneyimci yöntemle, görgü yöntemle felsefenin farkını göreceğiz. İki yöntemi karşılaştıracağız. Şimdi şöyle, deneyimci yöntem diyor ki bilginin kaynağı deneyimdir. Felsefe diyor ki bilginin kaynağı kavramsaldır. Yani düşüncedir. Deneyim ve düşünce karşı karşıya geliyor. Us ve gözlem ya da deneyim karşı karşıya geldi. Deneyimci yöntem bunun esas şeyi, uygulamacısı ve yani modern dönemde bunun başı şeye kadar gidiyor, Newton'a kadar gidiyor. Ve şöyle, bilgi deneyimden gelirse o zaman gerçekten denediğim şeyleri denemem lazım. O denediğim şeylerden ya da deneyimlerden bilgi türeteceğim. Newton kendisi açıkça söylüyor. Ben önceki hafta onun altısını şey yaparım, kendisinden getiririm. Principia'da var. Bir cismi alıyorum, bırakıyorum, düşüyor. Bir başka cismi alıyorum, pamuk alıyorum, bırakıyorum, düştü diyor. Demir aldım, düştü diyor. Şu metali, bu metali aldım, tahta aldım vesaire. Bütün değişik cisim, yani birçok değişik cismi denemiş, hepsi düşmüş. Pamuk da dahil olmak üzere. Şimdi deneyimci yöntemi anlatıyoruz. Yani karikatür değil. Newton'un kendi şeyi bu, betimlemesi. Bundan diyor, bütün bu değişik cisimlerin dünyaya düştüklerini, yere düştüklerini görünce buradan bir genelleme yaparak şey diyoruz, bütün cisimler düşerler. Şimdi bu şey, yani denenmemiş olan cisimleri de içine alan bir genelleme, değil mi? Çünkü Newton 1000 tane cismi denediyse geride milyarlarca başka şey var. Atomları düşünürsek, elektronları, protonları, denemesi imkansız şeyler var. Yani atomların içindeki şeyleri düşünün, protonları ya da elektronları düşünün. Onların deneyimlenmesi, deneyimci yöntem bunu gerektiriyor. Denemeden bilemezsin. Eğer denemeden, deneyimlemeden, yani o elektronun gerçekten o protona doğru gittiğini deneyimlemeden onun gideceğini söylüyorsan bu olasılıktır diyor. Söyleyebilirsin. Yani cisim düşebilir. Şimdi ben bu şeyi tahtayı geri bırakmadım. Ama büyük olasılıkla düşecek. Ama kesinlikle düşecek diyemem. Deneyimci yöntemin şeyi bu. Kabul mü? Tüme varım. Tüme varım bu. Yani tüme varımdan aldıkları şeyler ne olabilir başka?
Formül, bunların
formülleri mi diyor? Newton'da formül yok zaten. Biliyorum, biliyorum. Yani hiç bilmeden değil, hiç bilmeden değil, asla, asla. Hiç bilmeden değil. Özellikle kimindi o Einstein şey? Poincaré'nin şey, çalışmaları çok fazla etkili ve Einstein kimlere dayandığını söylüyor zaten. Yani hemen hemen Einstein'ın o şey, bilim Einstein'a bağladığımız formüller hepsi. Ne bu? Evet. Okuyor. Okuyor. Yani şey okuyor. İşte Maxwell'i okuyor, Faraday'ı okuyor. Ondan sonra o Amerikan... Evet. Bunun bir önemi yok bizim için aslında. Yani Einstein'ın neyi okuduğu falan şu anda yöntem açısında, Einstein zaten deney falan yapmıyor. Geden kendi eksperimenti yapıyor. Yani düşünce deneyi yapıyor. Ne? Şimdi formülleri şey yapmamız lazım. Yani getirip nasıl çıktığını görmemiz lazım. Formülleri yani formüller formüller şey değil. O önemli bir konu. Yani okuyun şimdi. Hem sitede benim yazdığım yazı var Einstein'la ilgili olarak. Hem başka David Bohm'un falan da yazıları var ve başka kaynaklarda. Yani Einstein birçok fizikçi Einstein'ı şey olarak görüyor. Kendinden önceki birikimi haksız olarak gasp eden biri olarak görüyor. Evet. Yani orada o bütün başkalarının çalışmalarının meyvelerini aldı. Kendi bulmuş gibi gösterdi ve üstelik yanlış gösterdi. K katsayısı falan. O konumuz o değil. Yani ama şey yapacağız, araştıracağız ve çünkü bu şey değil, kapanmış bir konu değil. Şimdi görgü yöntem bu. Yani bunu bilmek zorundayız. Felsefe yapıyoruz. Zor olabilir ya da ağır olabilir ya da belki çok karanlık gibi de görünebilir. Ama eğer bilgi üreteceksek, bilgiye ulaşacaksak bunu nasıl elde edildiğini bilmek zorundayız. Yani ben görüyorum ve bilgiyi görsel olarak kazanıyorum ya da deneyimliyorum ve bildiği deneyimden kazanıyorum. Bu şey değil. Felsefede kuşkuculuğun ve görgücülüğün yöntemi. Daha sonra pozitivizm olarak çıktı bu. Şu an hala pozitivizm olarak var ve belli okullarda, belli bölgelerde ağırlığını gösteriyor. Nihilizm diye bir şey de var biliyorsunuz. Yani o da bununla alakalı. Şimdi bilginin kaynağı. A priori ve a posteriori diye deyimler var. Duyuyorsunuz değil mi? Yani daha da şeyi yani bunlar bizi şeye götürüyor, daha felsefenin derinliklerine götürüyor ama dediğim gibi bu konu tüze felsefesinin konusu gerçekten felsefede çok fazla şey yapmamız yani iyi bir sağlam bir temel gerektiriyor. O temel olmadan şey yapamayız, o bağlantıları kuramayız ve bütün bu şu an girdiğimiz noktalar o temelle ilgili. Yani o temelleri şu an bir de burada dogmatizm yapmayacağız. Yani kendi araştırmamız, okumamız ve düşünmemiz üzerine dayanacak. Yani bir otorite üzerine dayanmak felsefede kabul edilir bir şey değil. Yani şu ya da bu söylüyor diye kabul edemeyiz. Yani tanıtlama kişisel bir şey değil. Öklides'in tanıtlaması niye kabul edildi? Öklides'in hatırı için mi kabul edildi? Ya da Pisagoras'ın. Değil mi? Yani şimdi bu şey, tanıtlama konusu sanırım hepimize şey geliyor, yeni geliyor ve belli ölçüde ağır geliyor. Ama ilkeyi anlayabiliyoruz değil mi? Yani bilginin, bilgi olmasının güvencesini nerede bulacağız? Birisi diyor ki bana A kare artı B kare eşittir C kare, Pisagor, dik açılı üçgenlerde. Hipotenüs. Bunun hipotenüs hangisi? Bantı biliyoruz değil mi? O bantı kabul ediyor muyuz? Neden? Nerede? Evet. Tamam. Şimdi tam işte sorguladığımız nokta bu ve ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Pisagor teoremi ya da evrensel yerçekimi yasası ya da Kolomb yasası ya da ne olursa olsun. Yani Einstein'in ya da Newton'un ya da bir başkasını fark etmez. Yasaları okullarda öğreniliyor, sınavlarda da soruluyor ve bizden tat diye orada ezberlediğimiz şeyi yazmamız isteniyor. Ama ezberlediğimiz.
Evet, öğrendiğimiz gibi.
öğrendiğimiz ve kavradığımız değil. Eğer bilgi bilgi olması için ne gerekiyor? Yani soru bir daha yineleyim. Çok yalın bir soru ve öteki her başka bütün durumlara uygulanabilecek bir şey. Pisagor teoremini biliyoruz. Hipotenüste bir kenar arasındaki bağıntı. Onun doğru olduğunu ya da geçerli olduğunu nereden biliyoruz? Yoksa bilmiyor muyuz?
Ya aslında
evet. Ölçme ile ispatlama, deneyimle ispatlama dediğimiz şey. Yani ben 1000 tane üçgeni ölçüyorum. Hepsinde aynı bağıntı çıkıyor değil mi? 1001. de? Peki ölçmeden nasıl biliyoruz hepsinde çıkacağını? Yani sorun, kritik nokta bu. Evet. Bu bilimsel yöntem olabilir mi? Yok yani 10 tane yapsak yeterli. Peki bak şimdi şöyle bir şey var. Yani bu şimdi bu konuyu dersiniz, çalıştığınız arkadaşlar biliyorlar. Belki onlar için ikinci kez geçiyor olacağız. Ama şu var. Sümerler Pitagoras bulmuş bu tanıklamayı. Ne zaman bulmuş? 5. yüzyılda falan bulmuş. İsa'dan önce. Ama Mısırlar bunu ondan çok daha önce kullanmışlar. Mısırlar piramit yapımında falan kullanmış olmalılar değil mi? Ona da ilgili. Ayrıca şeyde Babiller kullanmışlar mıdır? Kullanmışlar. Onlar da bilir. Sümerler?
Mayalar.
Belki Mayalar da biliyorlar. Ama Pisagoras'ın yaptığı şey ne? Yani bütün o bilgiye rağmen Pisagoras yıllarca uğraşmış tanıtlamak için. Niye tanıtlamış?
Bir haline gelmedi. Yok, uyarmış.
Söyle. Fark etmez. O da o niye yapılıyor o şey? Çemberle kim tanıtlamış? Çemberle yapan kim?
Ya o bir çemberle bu çemberle yapmış.
Evet. Kim o? Ya verin de bir. Yani bayağı inandırıcı biri. Şimdi. Peki şey burada şey diyebilecek miyiz? Yani Pisagoras'ın tanıtlamasının bir anlamı var mıydı? Boşuna mı yaptı onu? Var mıydı? Neydi? Ama neydi yani somut olarak anlamı ne? He? Peki başka yani sadece sana yönelik değil bu soru. Oradaki şeyi ayrılmak önemli. Herkes kullanıyor onu ve bugün de öyle yani insanlar onu sorgulamayı bile gerek duymadan kullanıyorlar. Ama Pisagoras onu tanıtladı ve aslında matematikte yüzlerce teorem var değil mi? Bunlar teorem. Teori değil, teorem. Ve bunların hepsi tanıtlanıyor. Tanıtlanmayanlar aksiyonlar değil mi matematikte ya da geometride? Onlar tanıtlanmıyor çünkü tanıtlanmaları işlenmiyor. İki paralel doğru kesişmez. Ya da sonsuzla kesişir. İç açılar birbirine eşittir falan. Ya da yani birçok şey var, aksiyon var. Nokta, işte çizgi, yüz... Bunlar klasik geometrinin aksiyonları. Aksiyonların tamam ne olduğunu merak etmiyoruz çünkü geometri. Ama aksiyonun felsefi yanı şey ya da düşüncemizi ilgilendiren yanı. Aksiyon nedir? Aksiyonları biliyoruz ama aksiyon için tanıtlanması gerekmeyen doğru önerme. Öyle diyoruz. Yani şimdi tanıtlama evet saatimiz dolmak üzere. Tanıtlamanın anlamını şey yapıyoruz. Tanıtlama olmadan geometri olmuyor. Fizik de olmuyor. Bilim olmuyor genel olarak. Ve felsefede de bunu yapmak zorundayız. Ve en zoru da bu. Devleti tanıtlamak, yani bir geometrik bağıntıyı ya da üçgenlerin bağıntılarını falan tanıtlamak belli ölçüde kolay. Ama o bile yüzlerce yıl alıyor ya da, yani o da çok kolay değil. Öğrenmek kolay ama tanıtlamak, ilk tanıtlamayı üretmek zor. Yani felsefede... Evet. O meşhur olma adı neydi? Senay söyledi. Yani o...
Şöyle bir şey olabilir. O da ne var gibi? Netimizde burada bir felsefeci söyleyebilirim.
Ben felsefeci. Geometrici. Felsefeci değil.
Yok. Yani acaba kendi varlığınla ilgili bir takım sorular sordu. Dekar gibi.
Evet.
Varlığında neyin olmak? Yani bunun dediğin olayı...
Bak, Öklides. Psikol mu dedim? Psikol felsefeciydi. Öklides değildi. Yok, felsefeci tabii. Ben Kudüs. Evet.
Tanıtlama yoluyla var olduğunu kanıtlayıp, böylece düşünebildiğini oradan ve kendi varlığını da kanıtlama. Kendi varlığından emin olma gibi, yani bir varlık sorunu olarak ele almış
olabilir bana. O sorunun ortaya çıkması için 2000 yıl gerekiyor. Descartes, yani kendi varlığından kuşku, Pisagoras ya da ön Sokratiklerin hiçbiri kendi varlıklarından kuşku duymadılar. Çünkü onlar için varlık dışlarındaki, doğadaki nesnel öğelerdi, arkelerdi. Yani dedi ki ilk kez sofistler ve Sokrates araştırma, düşüncenin soruşturmasını içeri çevirdiler. Yani ön Sokratiklerin egoyu sorgulamaları, beni sorgulamaları mümkün değil. Niye sorgulamıyorlar? Onu o süreçte şey yap, tartıştık. Çünkü düşüncenin ilk doğal refleks tepkisel devrimi o ya da açılımı o. Yani önce dışındakini sorguluyor, sonra kendine dönüyor. Önce ben neyim diye başlamıyor. Dikkat edin. Yani bu bir rastlantı değildi. Taleş'in suyla başlaması ya da dış arkelerle başlamalarının bir nedeni vardı ve bilgi. Yani burada şey var, bunun önünde bir felsefi model yok, hiçbir felsefi model yok, hiçbir felsefi birikim de yok. Sadece bir mitolojik bir kültürün içinde kaybolmuş durumda. Burada düşünce ilk uyanışını yapıyor ve o yüzden çok acemi, çok toy. Yani ön Sokratikler şey değiller, çok ileri bir aşamayı temsil etmiyorlar ama büyük bir dönüm noktasını ve dönüşüm noktasını temsil ediyorlar. Yani o egoya geçmeleri şey, bu işte felsefe tarihinde zor olan şey bu. Yani keyfi davranmıyorlar, davranamıyorlar. Orada mümkün değil ön Sokratiklerin, egonun ontolojisini sorgulamaları. Çünkü onun için şey yok, koşullar yok henüz ve bunu tanıtlamak gerekiyor. Bunu tanıtlamak, Öklides'in o üçgeni tanıtlamaktan çok daha zor. Ama felsefe tarihinde yapılan şeyler bunlar. Yani yapılıyor bunlar ve ayrıca bu tüze felsefesinde çok daha zor sorular karşınıza çıkacak, çok daha sarsıcı sorular. Şimdi o zaman bu çalışma bu şekilde açılmış oldu ve haftaya yine 7'de buradayız. Duyurular da öyle olduğu için ama 7.30'da hemen, yani 7 ile 7.30 arasında başlayacak ve daha sonra 7.30'da diyecek. Bu sitenin şeyini yazayım ben son olarak. Yani buradan gereken şeyi alabilirsiniz. Bir de Levent, bu Noesis